yüksek yetenek. Muhammed Bolustan.
Sevgili dinleyenler, duanın çok önemli bir sırrından söz edeceğiz bugünkü sohbetimizde. Duanın diğer sırları üzerinde zaman zaman konuştuk, diğer sırlarını anlatmaya ve açıklamaya çalıştık. Bugünkü çok önemli sır şu: dua ederken, dilerken, isterken içinizdeki düşünce ve duygu şu olsun: onun kabul edileceğine kesin olarak inanmış olun. Kabul edileceğine kesin olarak inanmış bir biçimde isteyin. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde emredilir. Hatta bazı dualar vardır ki onların kabul edileceğine dair şüphe içerisinde olmak küfür alameti olarak sayılmıştır. İnsanların durumunu anlamak çok zor gerçekten. İnsanlar çok gafil olabiliyorlar. Çok ilginç bir durum bu. Allah'tan istiyoruz, dua ediyoruz, diliyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Sonra da acaba Allah benim duamı kabul eder mi? Allah acaba bunu bana verir mi? Bunu bana ihsan eder mi diye Allah'ı sorguluyoruz. Bu insanlar nasıl böyle bir hatanın içerisine kendilerini düşürebilirler? Bir şifacının şifasına inanıyorlar insanlar. Gidiyorlar, bir şifacının yanına gidiyorlar. Diyorlar ki benim şu hastalığım var. Bir başkası diyor ki benim çocuğum olmuyor. Bir başkası diyor ki benim filan derdim var. Ve şifacı ona bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra da inanıyor, şifaya kavuşacak, o derdi ortadan kalkacak. Aslında inandığı için şifacının şifa vermesiyle değil, şifayı veren ancak Allah'tır. İnsan inandığı için, inanmış olduğu için Allah ona şifa veriyor, o derdini çözüyor ve diyor ki bu kişi, bu zat bana şifa verdi, benim bu sorunumun ortadan kalkmasına neden oldu. İnsanlar gerçekten çok gafil. Bize söz veren bir arkadaşımızın sözüne güveniyoruz da, bize söz veren bir arkadaşımıza inanıyoruz da, kainatı yaratan arkadaşımızı ve hepimizi yaratan kainatın sahibine, bugüne kadar verdiği tüm sözleri tutmuş olan kainatın sahibine inanmıyor muyuz? Onun sözünü tutmayacağından mı endişe ediyoruz? Dua edin cevap vereyim diyen yaratıcının sözünü tutmayacağından mı şüphe ediyoruz? Şu halde sır burada. Eğer insan dua ederken, eğer insan dilerken ve isterken onun kabul edilip edilmeyeceği hususunda kalbinde bir şüphe varsa, şundan emin olsun ki o şüphesinin gereği başına gelecektir. Eğer kabul edilmezse, ya Allah kabul etmezse diyorsa, o zaman bilsin ki Allah'a itham ettiği için, Allah'ın taahhüdüne karşı onu itham ettiği, sözünde durmayacağı konusunda endişeli hareket ettiği için, hatta bazı insanların sözlerine güvenebildiği halde bunu yaptığı için o dualarının, o dileklerinin hiçbir anlamı ve değeri kalmayacaktır. Yeryüzündeki insanların söylediklerine inanan insanlar şunu bilsinler: dua ederken ve isterken ya kabul etmezse derlerse Allah için, bu şekilde, bu düşünceyle, bu duyguyla Allah'ı itham ederler. Çünkü Allah'ın bize bildirdiği çerçeve içerisinde biz onu nasıl bilirsek bize öyle muamele edecektir. Ya beni bağışlamazsa, beni bağışlamazsa, beni bağışlamaz, beni affetmez derseniz, ya da artık mahvoldum, ben bittim, bundan sonra benim için kurtuluş yolu yok derseniz, ya da o ne yaparsa yapsın, nasıl takdir ederse etsin, ben artık kesinlikle cennetlik oldum gibi bir garanti yaklaşım içerisine girerseniz, böyle bir ithamla biz kendimizi Allah'ın yerine haşa koymak suretiyle onun yerine ve onun namına hüküm vermeye kalkarsak, o zaman bilelim ki başımızı örse vuracağız, başımızı kıracağız. Ona göre bize muamele edilecek. Şüphe çok büyük bir tahrip edicidir. İnsan bir hedefi zihnine koyduğunda, bir hedefi gerçekleştirmeyi arzuladığında, o insanın hedefinin gerçekleşmesine engel olan en büyük düşman şüphedir. Eğer şüpheniz varsa emin olun ki yeryüzündeki en büyük düşman var karşınızda. O en büyük dağdır. İlerlerken, yükselirken üzerinden geçmek zorunda olduğunuz en büyük dağdır o. Şunu biliyoruz biz artık, çok iyi biliyoruz. İnsan bir şeye inandığında keskin bir şekilde, kesin olarak zerre kadar şüphesi olmaksızın inandığında o inandığı şeyi yaşar. İnsanlar inandıkları için bakın insanların yaptıklarına, dünyaya bakın, gözlerinizi açın, bir gözlemleyin, bir görün. Tabiat kanunlarıyla açıklayamadığımız olaylar yaşanıyor çevremizde. Ve bunlar o kadar yaklaştılar ki yakınımıza, televizyon ekranlarıyla burnumuzun ucuna kadar geldiler. İnsanlar çıplak ayakla ateşlerin üzerinde yürüyebiliyorlar. İnsanlar boğazlarıyla demiri eğebiliyorlar. İnsanlar uçabiliyorlar. Yogi uçuşu dediğimiz uçuşlar yapabiliyorlar. İnsanlar uzaktan telepatik iletişimle açıkça haberleşebiliyorlar. Bunlarla ilgili deneyler yapılabiliyor. İnsanlar bir kısım hipnoz seanslarında tabiat kanunlarıyla açıklayamayacağımız tecrübeleri gerçekleştirebiliyorlar. İnsan inandığı zaman olağanüstü şeyler oluyor. Bakın size bir hadise anlatayım. Yaşadığım bir hadiseyi, şahit olduğum bir hadiseyi anlatayım. Ankara'nın çevresinde bir insan var. Ve bazı kişiler bu kişiyi şifacı olarak bilirler. Hastalıklara iyi gelen dualar yaptığını bilirler ve ona giderler. Onun yakında bir yerdeki bir sudan içerler. Onun yakındaki bir bakkaldaki bisküviden alıp yerler inanmış olarak. Okunmuştur güya onlara göre o bisküvi ve bunlar onlar için şifa olacaktır. Bunlar son derece batıl, son derece asılsız ve yanlış inançlardır. Ama şurası bir gerçek. Oraya giden, oradaki bir kısım pratikleri yapan insanların bir kısmı gerçekten sorunlarının çözüldüğünü, hastalıkları varsa onların iyileşebildiğini tespit ediyorlar, görüyorlar. Oraya gidiyorsunuz, diyor ki birisi benim şu sorunum vardı halloldu, bir başkası benim bu sorunum vardı halloldu diyor. Orada sorunları çözülmüş olan insanlar orada bulunuyorlar ama oraya giden insanların çoğunun da sorunu çözülmüyor. Neden? Çünkü bir kısmı inanıyor gerçekten, emin oluyor, gerçekleşeceğine kesin olarak inanıyor. Oradaki ortamdan, psikolojik ortamdan etkileniyor, hipnotize oluyor. Eğer siz de o şekilde hipnotize olsanız, siz de ve biz de o şekilde inanmış olsak o inandığımız başımıza gelecek. Ama inanmıyorsanız, oradaki o basitliği görüp de, o hafifliği görüp de şüpheye kapılıyorsanız ki şüpheye her akıllı insan şüpheye kapılabilecektir. O zaman oradaki umduğunuz faydayı, umduğunuz devayı göremeyeceksiniz. Yanılıyoruz. Şifayı veren, devayı veren bu tür zahiri vasıtalar değildir. Oraya gittiğiniz zaman, orada bulunduğunuz zaman içinizde oluşturduğunuz inançtır. Ben yıllar önce bu konuyla ilgili tezimi, düşüncemi aktardığımda bir müzakere atmosferinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde hoca olan bir profesör, çok değerli bir profesör, o tezi destekleyecek bir hikayesini anlattı. Şöyleydi hikayesi, dedi ki çocukken ben, annem bana para verdi ve dedi ki oğlum benim çok şiddetli başım ağrıyor, bu parayı al git filan hoca efendi sana bir muska yazsın, al getir benim için bu bir şifa olur, İnşallah başımın ağrısına iyi gelir çünkü çok etkili bir duası var hoca efendinin. Ben de gittim, o parayı aldım, ilk defa böyle bir para görüyorum, bu parayı bakkala gittim yedim, harcadım. Sonra geri döneceğim, çaresiz hocaya nasıl gideceğim, muskayı nasıl yazdıracağım, para yok diye düşündüm. Daha önce nasıl yazıldığını görmüştüm. Elime bir kağıt aldım, kağıdı karaladım, çizdim rastgele, sonra muska gibi yaptım kendime göre. Bir üçgen şeklinde sardım, sarmaladım. Geldim anneme, dedim anne buyur al dedim, işte muska. Annem de gerçekten benim ona hoca efendiye gidip o muskayı yazdırdığımı, alıp geldiğimi zannetti. Onu aldı ve anında baş ağrısı geçti. İnanmıştı çünkü annesi buna. Hayat böyledir sevgili dinleyenler. Kainatın sahibinden isterken şüpheye düşüyorsanız, Allah bunu bana vermeyecek. Ya vermezse, bu olmayacak, bu duam kabul edilmeyecek ya kabul edilmezse gibi bir kısım endişeler içerisinde oluyorsanız, o zaman emin olun, o duanız kabul edilmeyecek. O zaman boşuna yere öyle bir şüphe içerisinde, şüpheli bir psikoloji içerisinde dua etmekten uzak durun. Tabii ki burada bir başka incelik daha var. İnsan bir tek şeyi istemiyor. İnsan pek çok şeyi bir arada istiyor. Eğer isteklerimiz birbiriyle çatışıyorsa, birinin olması diğerinin olmamasını gerektiriyorsa, o zaman bunlardan bir tanesi gerçekleşecektir. Niye şu gerçekleşmedi de bu gerçekleşti demeye hakkımız da yok. Bu anlamda kaderi çok iyi sorgulayabilmeli, kader konusunda bir uzman olmayı başarabilmeliyiz. Bir adam cehennemden kurtulmak istiyor. Bir adam kahrolmaktan kurtulmak istiyor ama kişiliğindeki fitneciliği ve fesatlığı, üçkağıtçılığı ve dolandırıcılığı da ortadan kaldırmak için mücadele etmiyor. Bu adam, aynı adam zengin olmak da istiyor. Mal varlığını, maddi varlığının da olmasını istiyor. Musa aleyhisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek için Tur Dağı'na giderken bu adam ile karşılaşıyor. Adam gövdesine kadar tüm vücudunu kapatmış, kumların içerisinde çünkü elbisesi yok. Musa aleyhisselama diyor ki, benim için de Allah'a dua et de bana elbise versin. Musa aleyhisselam dualarından sonra Cenab-ı Hakk'a bu adamın durumunu arz ediyor. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu, o adam fitneci bir insandır. Eğer ona elbise verilse, onunla birlikte toplumun içerisine çıkabilecek bir kişi olsa, o büyük felaketlere neden olacak. Hem kendisine hem de tüm topluma zarar olacak. Bu durum onun için daha hayırlıdır haline şükretsin diyor. Musa aleyhisselam geriye dönüp de adama bu durumu anlattığında, adam feryat ediyor, neyime şükredeyim, Allah bana bir elbise vermiş mi? Ondan sonra bir fırtına çıkıyor, o kumlar da ortadan dağılıyor ve adam çırılçıplak meydanda kalıyor. Bu anlamda biz Allah'tan bir şey istediğimizde bizi nereye taşıyacağını, nereye götüreceğini tam olarak bilemeyebiliriz. Şurası bir gerçek. Şer istiyorsanız şer verilecektir size. Kötülük istiyorsanız kötülük verilecektir. Ama bir taraftan iyilik isterken diğer taraftan kötülüğe götürebilecek bir başka şeyi daha istiyorsanız Allah rahmet sahibi, merhamet sahibidir. Mutlaka iyi tercihimizi kabul edecektir. Bu anlamda tüm tercihlerimizin hayra vesile olmasını isteyerek, hayra vesile edilmesini de dileyerek, bu eki de dualarımıza eklemek suretiyle kabul edileceğine kesin olarak inanmış bir biçimde istemek zorundayız. Hoşça kalın.
Yüksek Yetenek Muhammed Bozdağ.